Ayrım 21.
İkisi de tekilci bir toplum yaratmak amacıyla kullanılsa da, Leninci ve Hitlerci propagandalar arasında büyük farklar vardır. Kullandıkları araçları bile farklı amaçlar için kullanmaktadırlar. Lenin, toprak ve barış sloganını kullanırken, gerçekten de toprağın paylaştırılmasını ve savaşın sona erdirilmesini öneriyordu. Oysa Goebbels, Alman halkının Hristiyan uygarlığını savunmak için savaştığını söylerken, bunun gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktu. Leninci sloganlar, akılcı ve somut bir temele dayanırken, Hitlerci sloganların tek amacı, duygulara ve heyecanlara hitap etmekti. Halkta kin ve kudret arzusu yaratmaktı. Goebbels, propagandaya kitlesel bir boyut kazandırmıştı. Onun öğütlerine uyan Hitler, Alman halkına şöyle diyordu. Radyolarınızın düğmelerini sonuna dek çevirin, pencerelerinizi ardına kadar açın. Mussolini, çağdaş insanın hayret verecek kadar inanmaya hazır bir yaratık olduğunu söylüyordu. Hitler ise bu konuda daha da ilginç görüşlere sahipti. Halk büyük çoğunluğuyla kadınsı bir ruh haline sahiptir. Düşünceleri ve davranışları akıl yürütmenin ürünü olmaktan çok duyguların yarattığı izlenimlerin ürünüdür. İktidara geldiğimiz zaman her Alman kadının bir kocası olacaktır. Hitler için propaganda amacıyla kullanılan temalar önemli değildi ve sık sık değişebilirdi. Önemli olan halkı harekete geçirmekti. Bu amaçla bilinçlerden çok bilinç altlarına sesleniliyordu. Bütün gösteriler inceden inceye düzenleniyor, hiçbir şey rastlantıya bırakılmıyordu. Hitler, garip bir iradenin kitlelere egemen olması için en uygun zamanın akşam saatleri olduğuna bile dikkat etmiş ve bunu kullanmıştı. Hitlerci propaganda kesintisizdi. Hitler ve partisi her yerde hazır ve nazırdı. Sokakta, iş yerinde, evlerde ve hatta yatak odalarının duvarlarında. Gazeteler, radyo ve televizyon sürekli biçimde aynı şeyleri yineliyordu. Rus yazarı Çakoti'nin de dediği gibi, bireylerin bilinçaltlarına şu mantık yerleştiriliyordu. Hitler, tek ve gerçek güç demektir. Madem ki herkes Hitler'le beraber, sokaktaki insan olarak ben de eğer ezilmek istemiyorsam onunla birlikte olmalıyım. Gene Çakoti'ne göre Pavlov'un zil sesini duyunca ağzı sulanan köpek deneyinde olduğu gibi kitlelerde koşullu refleksler geliştiriliyordu. Hitlerci propagandanın temel ilkelerinden birisi halka düşünme fırsatı bırakmamaktı. Halk düşünmemeli, kendisi yerine düşünülenleri duygularıyla benimsemeliydi. Bir gün Yahudi sorunu, bir gün komünist barbarlığı, başka bir gün dış sorunlar gündeme geliyordu. Bu konulardan birisiyle ilgili propaganda aniden durabilir ve beklenmedik bir anda yeniden başlayabilirdi. Hitlerci propaganda, halkın Hitler'i sevmesini değil, ondan büyülenmesini, onun elinde bir araç, bir robot olmasını sağlıyordu. C. Geri kalmış ülkelerde kamuoyu. Geri kalmış ülkelerin yapısal özelliklerinin etkin ve yaygın bir kamuoyunun varlığını olanaksız kıldığını söyleyebiliriz. Nüfus çoğunluğunun kırsal bölgede ve birbirinden kopuk birimler halinde yaşaması, kitle iletişim araçlarının yetersizliği, okuma yazma oranının ve genel olarak eğitim düzeyinin çok düşük oluşu, birçoğunda daha bir dil birliğinin bile bulunmayışı, toplumsal gruplaşma ve örgütlenmelerin zayıflığı gibi özellikler, bu sonucun doğmasında büyük rol oynamaktadır. Bağımsızlığını yeni kazanmış olan birçok Asya ve Afrika ülkesinde henüz bir ulusal bütüne ait olma bilinci doğmamıştır. Geleneksel toplumdaki kabile türü içe dönük yaşam biçimini sürdürmektedir. Bireyin ilgisi ve bilgisi kabilesinin sınırlarını çok nadiren aşabilmektedir. Kentlerde oturan azınlık bile çoğunlukla etnik ve dinsel gruplara bölünmüş olarak birbirlerinden kopuktur. Çoğunlukla bir dil ve inanç birliğinin bile bulunmayışı, kültür birliğinin ve ulusal düzeyde kamuoyu oluşturulmasını olanaksızlaştırmaktadır. Böyle bir yapıda radyo ve televizyon benzeri kitle iletişim araçları yaygınlaşsa bile, kamuoyunun oluşumunda ilk adım demek olan bilgilerin kitlelerce alınıp değerlendirilmesi çok zordur. Eğitim düzeyinin düşüklüğü, kitle iletişim araçlarıyla iletilmeye çalışılan bilgilerin yorumlanarak kitlelere aktarılması görevini gene de çok küçük bir okumuş azınlığa bırakacaktır. Birbirinden kopuk, etnik gruplaşmaların egemen olduğu bir yapıda, kamuoyunun oluşumundan çok geleneksel önderler tarafından güdümlü kılınması söz konusu olabilir. Örneğin parti tercihleri kişiden kişiye değil, köyden köye, kabileden kabileye, mezhepten mezhebe değişir. Geleneksel yapının bozulmadığı, iş bölümünün ve farklılaşmanın yeterince gelişmediği bu gibi toplumlarda, çağdaş anlamda çıkar ve baskı gruplarıyla siyasal partilerde olamaz. Oysa kamuoyunun oluşumu açısından bu tür gruplaşma ve örgütlenmelerin rolü büyüktür. Geri kalmış ülkelerin çoğunda tek partili sistemlerin ve askeri diktatörlüklerin ağır bastığını görüyoruz. Geri kalmış ülkelerin yapısal özelliklerinin sonucu olan bu durumda etkin bir kamuoyunun oluşumunu engelleyici bir rol oynamaktadır. Ülke geliştikçe kentleşme oranı artmakta, eğitim düzeyi yükselmekte, etnik bölünmelerin yerini toplumsal iş bölümünün yarattığı bölünme ve örgütlenmeler almakta, kitle iletişim araçları gelişmekte, kamuoyunun etkinliği artmakta ve rejim demokratikleşmektedir. Geleneksel yapı, tekilci ve baskıcı rejimleri kolaylaştırırken, yapının çoğulcu yönde değişmesi ile birlikte daha uyanık ve hareketli bir kamuoyu doğabilmektedir. İkinci kısım, siyasal katılma ve seçimler. Yurttaşların devletin çeşitli düzeylerdeki karar ve uygulamalarını etkileme ve eylemlerine siyasal katılma diyoruz. Mahalle ya da köy yöneticisinden devleti yönetenlere kadar çeşitli düzeylerde yapılan seçimler siyasal katılma olgusunun yalnızca bir bölümünü oluştururlar. Çağdaş demokrasilerin gelişmişliği siyasal katılmanın yaygınlığı ve etkinliği ile ölçülür olmuştur. 1. Siyasal katılma. Yurttaşların siyasal yaşama nasıl ve ne ölçüde katıldıkları ile neden katıldıkları sorularını ayrı ayrı incelemekte yarar var. Eski Yunan'ın doğrudan demokrasisinden günümüzün sanayi demokrasisine gelinceye değin, siyasal katılmanın sadece biçimi ve düzeyi değil, aynı zamanda itici nedenlerinden de önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. A. Katılmanın işlevi, biçimi ve düzeyi. Halkın siyasete katılması, halk egemenliği kavramının yaygınlaşması ve meşruluğun ölçütü olmasıyla gelişti. Günümüzde bir rejimin demokratikliği, halka tanıdığı siyasal katılma olanakları ile ölçülür hale geldi. Siyasal katılmanın amacı ve işlevinin ne olduğu sorusunun tek yanıtı yoktur. Siyasal katılmanın rejimden rejime önem sıralaması değişen birçok işlevi bulunduğu gibi, siyasal katılmanın kendisi de araç olmanın yanı sıra aynı zamanda bir amaçtır. Hiçbir sonuç vermese bile katılma yollarının açık bulunması, toplumsal gerilimi azaltıcı yurttaşlık duygularını güçlendirici bir etki yapar. Siyasal katılmanın işlevlerinin başında siyasal yöneticilerin ve toplumsal istemlerin belirlenmesi gelir. Birçok kez bu iki işlev iç içe girmiş olmakla beraber sınırlı bir demokrasinin tercih edildiği durumlarda siyasal katılma ile seçimleri eş değerli tutma eğilimi vardır. Seçim yolunu açık tutmakla birlikte halkın sorunlarını ve eleştirilerini dile getirme olanaklarını kısan rejimler, bir tür seçkinler yönetimini istiyorlar demektir. Halkın kendisini yönetecekleri seçmesi ama gerisine karışmaması gerektiğine dayalı bir mantık, çağdaş demokrasiye ters düşer. Çağdaş demokrasiler katılma olanaklarını sanayi kuruluşlarına ve özel kurumlara kadar uzatmaktadırlar. İşçilerin, işletmelerin, öğretim üyelerinin ve hatta öğrencilerin, üniversitelerin yönetimine katılmaları uygulamaları çoğalmaktadır. Ekonomik demokrasi olarak da adlandırılan birinci uygulamanın amacı verimliliği arttırmak ve yabancılaşmayı gidermektir. Siyasal katılma çeşitli toplum kesimlerine temsil olanağı sağlayarak toplumda belirli bir dengenin ve uzlaşmanın oluşumunu kolaylaştırır. Katılım olanakları değişik bir biçimde arttıkça toplumdaki güçler dengesinin siyasete barışçı yollardan yansıması ve siyasal iktidarın artması doğaldır. Eğer toplumdaki bazı kesimler yeterli katılma olanaklarına sahip değilseler, bir katılma bunalımı doğar. O toplum kesimleri, kendilerine güçleri oranında etkin olma fırsatı tanımayan sisteme karşı çıkarlar. Batı Avrupa'da 1848 işçi ayaklanmaları bu tür bir katılma bunalımının ürünüydü. Oy hakkının genişletilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin sağlanmasıyla bunalım atlatıldı. Rejime karşı olan toplum kesimleri, rejimin temel güvencelerinden birisi durumuna geldiler. Siyasal katılma sistemin barışçı yollardan zaman içinde değişmesine olanak tanırken, aynı zamanda karşı güçleri sistemle bütünleştirmiş ve bir anlamda sistemi de güçlendirmiş olur. Siyasal sistemin ve toplumsal düzenin değişen koşullara göre kendilerini yenilemelerine olanak verir. Faşist ve komünist rejimlerdeki siyasal katılmanın işlevi ve amacı ise farklıdır. Bu gibi rejimlerde temsil ve dile getirmeden çok, resmi ideolojinin ve yöneticilerin onaylanmasıyla halkı belirli yönde harekete geçirme, seferber etme söz konusudur. Rejimin başarısı bu işlevin yerine getirilmesine bağlıdır. Kuşkusuz ki tüm yurttaşlar siyasal yaşama aynı ölçüde katılmazlar. Amerikalı siyasal bilimci Dahl, katılmanın dört boyutta incelenebileceğini savunuyor. İlgi, önemseme, bilgi ve eylem. Siyasal olayları izleme derecesi ilgiyi, onlara verilen önem derecesi önemsemeyi, onlarla ilgili olarak sahip olunan verilerde bilgiyi gösterir. Siyasal kararları etkilemek için gösterilen çabalar eylemdir. Deniz Baykal'ın önerdiği üç sınıflandırma ise daha sade ve açıktır. Siyasal olayları izleme, onlar hakkında tutum takınma ve onların içine karışma. Böylece siyasal olayları izlemeden başlayıp onları etkilemeye yönelik eylemlere kadar uzanan bir siyasal katılma yelpazesi oluşmaktadır. Yurttaşların ne kadarının hangi boyutta katıldığını saptamak, gerek siyaset bilim açısından, gerekse ülkeyi yönetenler ve yönetmek iddiasında olanlar için önemlidir. Katılma düzeyleriyle ilgili farklı ve daha ayrıntılı sınıflandırmalar da yapılabilir. Ama hangi sınıflandırma söz konusu olursa olsun, İlk ve en önemli kesimi siyasal sürece hiçbir biçimde katılmayanlar oluştururlar. Bunlar alınan ve alınacak siyasal kararlara hiçbir biçimde ilgi duymadıkları için onları önemsemeleri ve konularında bilgi edinmeleri ve eyleme geçmeleri de söz konusu değildir. Bu kesimin toplum içindeki oranının büyüklüğü çeşitli biçimlerde yorumlanabilir. Siyasal ilgisizlik, koyu bir cehaletten ya da umutsuzluktan kaynaklanabileceği gibi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi yaşam düzeyinin çok yüksek olduğu toplumlarda, toplumsal ekonomik ciddi sorunları bulunmayan orta sınıflardan da kaynaklanabilir. Siyasete ilgisizliğin nedenini oluşturan olumsuz etkenleri değiştirmek için çaba göstermek yararlıdır. Ancak siyasal yaşama tamamen ilgisiz kitleleri zor kullanarak sandık başına götürmeye çalışmak konusunda aynı şey söylenemez. Oy kullanmanın yasal zorunluluk haline getirildiği yerlerde bazı kitleler ilgisiz ve bilgisiz olduğu konularda ve tamamen güdümlü biçimde kullanılmış olmaktadır. Böyle bir durum sağlıksızdır ve çoğunlukla da tutucu bir yönde etkisi olacağı düşünülerek planlanmaktadır. Katılma düzeylerini değerlendirirken onların da kendi içlerinde derecelendirildiklerini unutmamalıyız. Örneğin, siyasal ilgi, olayları radyo ve televizyondan izlemekle sınırlı olabileceği gibi, yazılı basını izlemeye, bu konudaki ayrıntılı haber ve yorumları okuyarak bir sonuç çıkarmaya, belirli çevrelerde onları tartışmaya kadar da uzayabilir. Siyasal eylem sadece oy vermekle sınırlı kalabileceği gibi, partilerin toplantılarına katılmayı, onlara üye olmaya, orada etkin görevler almaya, partinin adayı olmaya da gidebilir. Siyasal katılmanın yasal olmayan biçimleri de vardır. Yasa dışı örgütlere ilgi duymak, onların üyesi ya da yöneticisi olmak, gizli toplantılara katılmak, yasaklanmış afiş asıp bildiri dağıtmaktan başlayıp silahlı mücadeleye kadar uzanan eylemlere girişmek hep bu çerçevede değerlendirilebilir. Yasa dışı siyasal katılma biçimleri, rejimin katılığından ve baskılarından kaynaklanabileceği gibi, belirli düşünce ve çıkar gruplarının toplumdan destek görmelerinden yasal yollardan etkili olmamalarından da kaynaklanabilir. Barışçı yollardan sağlanmayan etkinin yasa dışı yollardan sağlanmasına çalışılması aynı zamanda bir umutsuzluğun ifadesi olabilir. B. Katılmayı belirleyen etkenler. Siyasal katılma da birçok çapraz etkenin ürünü olarak ortaya çıkan bir tutumdur. Bireysel olanlardan başlayarak bu etkenleri şöylece sıralayabiliriz. Yaş ve cinsiyet, aile, eğitim, meslek, gelir, yerleşme biçimi. Yaş etkeni üzerinde daha önce siyaset bilimi kitabında uzun uzun durmuştuk. Çeşitli araştırmalar siyasal katılma eğiliminin orta yaş gruplarında diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Gençler bunalımlı dönemlerde iç ve dış önemli sorunların gündemde olduğu ortamlarda yüksek oranda siyasal katılma eğilimi içine girdikleri halde bunu izleyen dönemlerde ilgilerinde azalma olabilmektedir. Bu durum özellikle yüksek öğrenim yapan gençlerde belirgindir. Gençlere umut verebilen yönetimler onlardaki enerjiyi çok yapıcı bir katılımla değerlendirebilmektedir. Kadınların siyasete duydukları ilginin erkeklerden daha az olduğunu da daha önce görmüştük. Özellikle çocuk doğurma işlevinin kadında oluşu onu ev işlerine yönlendirmektedir. Böylece de siyasal olayların onun ilgi alanı dışına taşması doğallaşmaktadır. Bu durumun doğal sonucu kadının siyasal katılımının erkeğine bağımlı hale gelmesidir. İlgisinin az olduğu ya da hiç bulunmadığı bir alanda kadın erkeğinin yaptığı tercihi fazla düşünmeden ve önemsemeden kabul edebilmektedir. Ailenin çocuğun eğitiminde ve dolayısıyla da temel tutumlarının oluşumundaki rolünü biliyoruz. Özellikle siyasal ilgi düzeyinin yüksek olduğu ailelerde çocuğun da ailesinin eğilimlerinden etkilenmesi doğaldır. Anne ve babanın eğitim düzeylerinin yüksek olduğu ailelerde bu etkinin daha belirgin olması beklenebilir. Ama tersi durumlarda ve özellikle de çocuğun yüksek öğrenim yapması halinde çocuk üzerindeki aile etkisi azalacaktır. Gözlemler gelir düzeyi ile siyasal katılma eğiliminin doğru orantılı olduğunu ortaya koyuyor. Gelir düzeyi yükseldikçe siyasal olaylara ilgi artarken en düşük gelir gruplarına gidildikçe bu ilgi tamamen yok olabiliyor. Yoksul sınıfların temsiline yönelik siyasal partilerin bulunmadığı durumlarda bütün partilerin yöneticileri, yasama ve yürütme organlarının üyeleri üst ve orta gelir düzeyindekilerle sınırlı kalabiliyor. Siyasal katılma eğiliminin doğru orantılı artıp ya da eksildiği bir başka değişken de eğitim düzeyidir. Eğitimin kişilerin siyasal olaylarla ilgili bilgi edinmelerini, o bilgileri yorumlamalarını, kendi toplumsal durumları ve sorunlarıyla bağlantısını kurmalarını kolaylaştırdığı ölçüde siyasal katılma eğilimlerini arttırması doğaldır. Ama eğitim düzeyinin büyük ölçüde gelir düzeyine bağımlı olduğu da unutulmamalıdır. Alt gelir grupları aynı zamanda düşük bir eğitim düzeyinde bulunduklarından onların siyasete ilgisizliklerinin bu iki etkenin ortak ürünü olduğu söylenebilir. Meslek bir anlamda parayı kazanma biçimidir. Ne var ki aynı gelir düzeyinde olanlar arasında bile siyasal katılma eğilimi mesleklere göre farklılıklar gösterebilmektedir. En etkin siyasal katılmanın genellikle serbest meslek gruplarında görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu arada iş çevresi de siyasal katılma açısından önem taşıyabilmektedir. Eğitim düzeyinin düşük olduğu, aile etkisinin azaldığı durumlarda iş çevresinin etkisi artmaktadır. Büyük kentte, kasabada ya da köyde oturan insanların siyasal yaşama aynı biçimde ve özellikle de aynı düzeyde katılmadıklarını biliyoruz. Büyük kentteki katılma daha bağımsız ve daha bilinçli iken kırsal kesimdeki katılma çoğunlukla bağımlıdır. Bunda eğitim düzeyinin de rolü olmakla birlikte toplumsal ilişkilerin ve genel olarak toplumsal ortamın etkisi daha fazladır. Küçük yerleşme birimlerindeki aile ilişkileri ve dayanışma bir yandan bazı durumlardaki ağ ve benzeri toplumsal güçlerin etkisi öte yandan kişinin bağımsız katılımını zorlaştırmaktadır. Türkiye'de her zaman kırsal kesimdeki seçime katılma oranının kentsel kesimlere göre yüksek oluşu da bu nedenlerden kaynaklanmaktadır. kırsal kesimdeki kitle, kamuoyu önderlerinin gösterdiği yönde güdümlü olarak harekete geçirilebilmektedir. Ama bu durumun köydeki toplumsal ekonomik yapıya bağlı olarak değişebileceği unutulmamalıdır. Siyasal katılma açısından özel bir durum etnik ya da dinsel azınlık gruplarıyla ilgilidir. Dayanışma, kendini ve benzerlerini çoğunluğa karşı savunma duygusu, bu gibi grupların siyasal yaşama daha çok katılmalarında rol oynamaktadır. Üstelik siyasal yaşama yalnız daha çok katılmakla kalmamakta, aynı zamanda aynı yönde katılma eğilimi taşımaktadırlar. Bu nedenle de siyasal yaşamda toplumdaki oranlarının üstünde bir ağırlık kazanabilmektedirler. Fransa'daki Ermeni, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi azınlığını örnek olarak verebiliriz. Azınlık grubunun ekonomik gücü ve eğitim düzeyi yükseldikçe söz konusu etki de doğal olarak artar. Katılmada rol oynayan saydığımız bu değişkenler, birey üzerinde aynı yönde etki yapıyorsa güçlü bir siyasal katılım beklenebilir. Ama ters yönde etkilerin birbirlerine yakın düzeyde olduğu durumlarda hangi yönde davranacağını bilemeyen birey kararsızlığa sürüklenip katılmamayı yeğleyebilir. Örneğin sandık başına gitmeyen seçmenlerin bir bölümü ilgisizlikten böyle davrandığı gibi bir bölümü de karar vermekte zorluk çektiği için oy vermemeyi tercih etmektedir.